Açıkça görüldüğü gibi dış dünyanın Allah'ın sürekli ruhumuza gösterdiği görüntüler bütünü olduğu bilimsel ve mantıksal bir gerçektir. Ne var ki insanlar genelde dış dünya kavramının içine her şeyi dahil etmezler ya da etmek istemezler. Bu konuda biraz samimi ve cesur düşünecek olursanız, evinizin, içindeki eşyaların veya antikaların, yazdığınızın, yeni aldığınız arabanızın, ofisinizin, mücevherlerinizin, bankadaki hesabınızın, gardırobunuzun, eşinizin, çocuklarınızın, iş arkadaşlarınızın ve sahip olduğunuz diğer şeylerin de size gösterilen bu hayali dünyaya dahil olduğu gerçeğini fark edersiniz. Çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz, kokladığınız, kısacası beş duyunuzla algıladığınız her şey bu hayali dünyaya aittir. En sevdiğiniz sanatçının sesi, oturduğunuz iskemlenin sertliği, kokusu hoşunuza giden bir parfüm, sizi ısıtan güneş, renkleriyle göz alıcı bir çiçek, pencerenizin dışında uçan bir kuş, denizin üzerinde hızla ilerleyen sürat motoru, bol ürün veren bahçeniz, işinizde kullandığınız bilgisayar ya da dünyadaki en kaliteli teknolojiye sahip müzik setiniz. Gerçek budur. Çünkü dünya insanı denenmek için yaratılmıştır. İnsanlar kısa yaşamları boyunca dışarıdaki gerçeğine asla erişemedikleri algılarla denenir. Bu algılarsa insana özellikle süslü ve çekici gösterilir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle haber verilmektedir. Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet, insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Âl-i İmran Suresi 14. İnsanların çoğu sahip oldukları ya da olmaya çalıştıkları malların, paraların, yığdıkları altınların, gümüşlerin, dolarların, mücevherlerin, taşıdıkları hesap cüzdanlarının, kredi kartlarının, kullandıkları dolaplar dolusu kıyafetlerin, son model arabaların, kısacası her türlü zenginliğin büyüsüyle dinlerini bir kenara bırakır, ahireti unutur ve yalnızca dünyaya yönelirler. İşim var, ideallerim var, sorumluluklarım var, vaktim kısıtlı, yetiştirmem gereken işler var, ileride yapacağım diyerek dünyanın süslü ve çekici yüzüne aldanarak namaz kılmaz, ihtiyaçlarından arda kalan mallarını fakirlere vermez, ahirette kazanç sağlayacakları ibadetlere yönelmezler. Aksine yalnızca dünyada kazanç sağlamaya çalışarak ömürlerini tüketirler. Rum suresinin 7. ayetinde bildirilen, "Onlar dünya hayatından dışta olanı bilirler, ahirettense gafildirler" sözleriyle işte tam bu yanılgı tarif edilir. Her şeyin bir görüntü olduğu gerçeği ise dünyaya dair bütün hırs ve bağlılıkları bir anda anlamsızlaştırır. Çünkü bu gerçeğin anlaşılması insanların sahip olduğu ve olmaya çalıştığı her şeyin hırsla sahip oldukları mülklerinin, varlıklarıyla övündükleri çocuklarının, kendilerine en yakın sandıkları eşlerinin, arkadaşlarının, en sevdikleri bedenlerinin, bir üstünlük olarak gördükleri mevkilerinin, okudukları okulların, geçirdikleri tatillerin birer hayalden ibaret olduğunu göstermektedir. Bu durumda bunlar adına yapılan hırs, geçirilen zaman, harcanan çaba da boşunadır. Örneğin bir holding patronu zırhlı arabasıyla holdingine gelip 30 katlı heybetli binasına gururla baktığında bunu kendi eseri ve malı zannederek kibirlenecektir. Ancak aynı insan içine toz kaçtığı için kaşınan tek gözünü hafifçe alttan kaşıyarak bu binaya baktığında binanın ileri geri gidip geldiğini ve diğer görüntülerle iç içe geçtiğini görür. Gördüğü bina görüntüsünün hangisi gerçektir? Bina gerçekten karşısında mıdır? Yoksa bina dediği şey gözünü kaşımasıyla birlikte oynayan ve beyninde oluşan bir bina görüntüsü müdür? Bu kişi bu gördüğü görüntü karşısında biraz olsun düşündüğü takdirde holding binası, zırhlı arabası ve tüm mal varlığıyla birlikte tüm hayatının bir hayalden ibaret olduğunu anlayacaktır. Açıkça görüldüğü gibi sahip oldukları mal ve mülkleriyle, yatlarıyla, helikopterleriyle, fabrikalarıyla, holdingleriyle, köşkleriyle, arazileriyle sanki bunlar gerçekten varmışçasına övünen insanlar oldukça küçük duruma düşerler. Ancak yatlarında kendilerinden emin bir edayla dolaşan zenginler, çevrelerine gösteriş yapanlar, insanları küçümseyenler, zenginliklerini her fırsatta dile getirenler, mevkilerinin kendilerini herkesten üstün kıldığını zannedenler, aslında bir hayalle ve yine hayal olan görüntülere gösteriş yaptıklarını anladıklarında ne duruma düşeceklerini bilmelidirler. Bunların benzerlerini rüyalarında da sık sık görürler. Rüyalarında da evleri, çok süratli arabaları, son derece değerli mücevherleri, tomar tomar dolarları, yığın yığın altın ve gümüşleri vardır. Rüyalarında da yüksek bir mevkide bulunurlar, binlerce kişinin çalıştığı fabrikaları olur, pek çok insana hükmedebilecek bir güçleri vardır, herkesin hayran kaldığı kıyafetler giyerler. Ancak nasıl rüyada sahip olduklarıyla övünmek onları komik duruma düşürürse, aynı şekilde bu dünyadaki görüntüyle övünmek de buna eşdeğerdir. Rüyalarında gördükleri de bu dünyada muhatap oldukları da sonuçta Allah'ın onlara gösterdiği algılardan ibarettir. Aynı rüya örneğinde olduğu gibi dünyada yaşadıkları olaylara gösterdikleri tepkiler de gerçeği anladıklarında insanları utandıracaktır. Kendini kaybederek kavga edenler, bağırıp çağıranlar, sahtekarlık, dolandırıcılık yapanlar, rüşvet alanlar, yalan söyleyenler, cimrilik yapanlar, insanların canını yakanlar, dövüp sövenler, gözü dönmüş saldırganlar, haset edenler, gösteriş yapmaya çalışanlar ve kendilerini yüceltmek için uğraşanlar bir hayal içinde bunları yaptıklarını fark ettiklerinde rezil olacaklardır. Bilinmelidir ki dünya dediğimiz tüm algıları yaratan Allah bu dünyadaki tüm malın gerçek sahibidir. Bu gerçeğin farkında olmayıp aslı hayal olan hırslar uğruna dini bir kenara bırakmak çok büyük bir akılsızlıktır. Çünkü bu akılsızlığın getireceği sonuç hem dünya hayatında hem de sonsuz ahiret hayatında çok büyük bir kayıptır. Tüm mülkün kendine ait olduğunu Allah Nisa suresinde şu şekilde bildirir. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126. Bazı insanlar maddenin algılardan ibaret bir hayal olduğu gerçeğini kabul etmek istemeyebilirler. Oysa bu bir felsefe veya herhangi bir fikir değil, her insanın bizzat yaşayarak ve düşünerek görebileceği kesin bir gerçektir. İnsan kabul etse de etmese de hayaller dünyasında yaşar. Ancak bazı insanlar bu gerçeği kabul ettiklerinde sahip oldukları her şeyi, fabrikalarını, unvanlarını, şöhretlerini, gösterişlerini, dünyaya yönelik tüm hırs ve tutkularını bir anda kaybedeceklerini düşünürler. Bu nedenle bilimsel olarak da ispatlanmış bu apaçık gerçeği şiddetle inkar ederler. Çünkü tüm sahip olduklarının beyinlerinde oluşan görüntüler olduğunu anladıklarında tüm azametleri, kibirleri yok olacak, Allah'a karşı ne kadar aciz ve muhtaç olduklarını göreceklerdir. Bu gerçeği fark etmek, akıl ve iman sahibi bir müminde herhangi bir korku ya da endişeye neden olmamalıdır. Çünkü Müslümanlar zaten Allah'a muhtaç olduklarını, her şeyin tek sahibinin Allah olduğunu bilirler. Bu gerçeği görmeleriyle inançları daha da güçlenecek ve sağlamlaşacaktır. İnsan bu gerçeği şu an kabul etmek istemese ve tüm sahip olduklarını var kabul ederek kendini aldatsa bile ölümle birlikte her şey açıkça ortaya çıkacaktır. Kur'an'da bildirildiği gibi hesap günü insanın görüş gücü keskinleşecektir. Ama eğer dünyadaki yaşamını hayali amaçlar peşinde koşarak harcamışsa bu kişi için hesap günü sonsuz azabın başlangıcı olacaktır. O gün hiç yaşamamış olmayı dileyecek, Ayette de bildirildiği gibi, keşke o ölüm kesip bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlayamadı. Güç ve kudretim yok olup gitti diyerek helak olacaktır. Bu apaçık gerçekler karşısında akıllı bir insana düşense, önünde hala belli bir vakit varken, dünyadayken bu gerçekleri anlamaya çalışmaktır. Aksi çok büyük bir yıkımdır. Allah, Nur suresinin 39. ayetinde, dünyada hayaller ya da seraplar peşinde koşup, kendi yaratıcısını unutan bu insanların son durumlarını şöyle bildirmektedir. İnkar edenler, onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şeyi bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Maddenin hayal olduğu gerçeği, materyalist felsefenin de sonu demektir. Çünkü bu, maddenin materyalistlerin iddia ettikleri gibi mutlak bir varlık olmadığını, aksine Allah tarafından yaratılan bir algılar bütünü olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır. Materyalistlerse, bütün felsefelerini yok eden bu apaçık gerçeğe karşı son derece bağnaz bir tutumla direnmektedirler. Ancak yaptıkları tüm açıklamalar geçersiz olmakta, çaresizce bocalamaktadırlar. Örneğin, materyalist felsefenin 20. yüzyıldaki en büyük savunucularından biri olan George Pulitzer, maddenin varlığının sözde büyük delili olarak otobüs örneğini vermiştir. Koyu bir Marksist olan Pulitzer'e göre, maddenin bir algı olduğunu savunan düşünürler de, otoyolda otobüs gördükleri zaman ezilmemek için kaçmaktadırlar. İşte bu mantık dışı örnek, Pulitzer'e göre maddenin nesnel varlığının ispatıdır. Bir başka ünlü materyalist Johnson ise kendine maddenin bir algılar bütünü olduğu anlatıldığında taşlara tekme atarak onların fiziksel varlıklarını kanıtlamaya çalışmıştır. Benzer bir örnek Pulitzer'in akıl hocası ve diyalektik materyalizmin Marx'la birlikte kurucusu olan Friedrich Engels tarafından verilmiştir. Engels, eğer yediğimiz pastalar birer algı olsaydı, açlığımızı geçirmezlerdi, diye yazmıştır. Marx, Engels, Lenin gibi ünlü materyalistlerin kitaplarında hep bu tür örnekler ve maddenin varlığını tokat yiyince anlarsınız gibi öfke dolu cümleler yer almaktadır. Materyalistlerin tüm bu örnekleri vermelerine neden olan kavrayış bozukluğuysa, madde bir algıdır açıklamasını, madde bir ışık oyunudur şeklinde anlamalarıdır. Algı kavramının yalnızca görmeyle sınırlı olduğunu, dokunma gibi algılarınsa nesnel karşılığı bulunduğunu sanmaktadırlar. Otobüsün insana çarpması üzerine de, bakın çarpıyor demek ki bir algı değil demektedirler. Anlamakta zorluk çektikleri nokta, otobüs çarpması sırasında yaşanan sertlik, darbe ve acı gibi bütün algılarında yalnızca zihinde oluştuklarıdır. Bu gerçeği yine rüyalarla ilgili bir örnekle açıklayabiliriz. İnsan rüyasında çok gerçekçi olaylar yaşayabilir. Merdivenden yuvarlanıp bacağını kırabilir, ciddi bir trafik kazası geçirebilir, bir otobüsün altında kalabilir, acıktığında bir pasta yiyip karnını doyurabilir. Günlük yaşamda rastlanan olayların benzerleri rüyada da aynı inandırıcılıkla, aynı hislerle yaşanmaktadır. Rüyasında kendine otobüs çarptığını gören kişi, yine rüyasında gözünü hastanede açabilir. Belki de bu kaza sonucu hasta kalmıştır. Ancak kaza da, sakatlık da, gerçekte rüyasında olmuştur. Yine rüyasında bir trafik kazasının ardından öldüğünü, ölüm meleklerinin canını aldığını, ahiret hayatının başladığını görebilir. Bu olay, rüya gibi bir algı olan gerçek dünya hayatında da aynı şekilde yaşanır. Rüyasında yaşadığı tüm bu olayların görüntülerini, seslerini, sertlik hissini, acıyı, ışığı, renkleri, her türlü hissi gayet berrak bir şekilde duyumsamaktadır. Rüyada muhatap olduğu algıların tümü gerçek yaşamdaki kadar doğaldır. Rüyasında yediği bir pasta algılardan ibaret olmasına rağmen karnını doyurur. Çünkü doymak da bir algıdır. Oysa ki gerçekte o anda kişi yatakta uzanmış durumdadır. Ortada ne trafik, ne otobüs, ne pasta bulunmaktadır. Rüyadaki kişi dış dünyada karşılıkları bulunmayan algı ve hisleri yaşamakta ve görmektedir. Rüyada dış dünyada hiçbir maddi karşılığı bulunmayan olayların yaşanıyor, görülüyor, hissediliyor olması dış dünyanın tamamen algılardan oluştuğunu net bir biçimde ortaya koymaktadır. Ne var ki her gece rüyalarında hayal olan bir dünyayı gerçek hayat gibi yaşayan materyalistler maddenin hayal olduğu söylendiğinde şiddetle inkar ederler. Oysa bir insan rüyasında da dünya hayatını tüm detaylarıyla gerçekmiş gibi yaşar. Rüyasında gördüğü maddeyi aynı gerçeğinde olduğu gibi var zanneder. Rüyasında denizde yüzen bir insan, suyun soğukluğunu, suyun kaldırma gücünü, ağzına kaçan deniz suyunun tuzlu tadını, denizin iyot kokusunu, kulaç atarken meydana gelen yorgunluğunu, dalgaların bedeninde meydana getirdiği hisleri, martıların sesini, yüzerken suda meydana gelen dalgalanmayı ve köpükleri ve daha binlerce detayı eksiksiz olarak hisseder. Bu nedenle rüyasında gördüğü görüntünün gerçek olduğuna kesin kanaati gelir. Örneğin rüyasında gördüğü denizde bir insanın boğulduğunu görse gerçekmiş gibi panik olur, korkar, endişelenir, heyecanlanır. Dünya hayatındaki algılarda aynı rüyada olduğu gibi son derece inandırıcıdır. İnsanın beynine ulaşan uyarılar o kadar fazla, detaylı ve nettir ki birçok kişi aksine ihtimal dahi vermeden ömrünün sonuna kadar maddeyi mutlak gerçek zannederek yaşar, ta ki ölünceye kadar. Dünya hayatında maddenin hayal olduğunu inkar eden biri, rüyasında gördüğü maddenin de hayal olduğunu inkar edebilir. Rüyasında karşısındaki insanın omzuna elini koyar ve sorar, "Şimdi ben bir hayal miyim?" "Elimi omzunda hissetmiyor musun? Dokunuşumu hissettiğine göre demek ki ben hayal değilim, sen de hayal değilsin," der. Sonra, "Gel bırakalım bu konuları, seninle sahil yolunda bir gezintiye çıkalım," diyerek arabasına biner. Giderek derinleşen uykusunda gördüğü bu rüya o kadar nettir ki keyifle arabasının kontağını açıp arabaya yavaş yavaş gaz verir ve yola koyulur. Yolda giderken süratten ağaçlar ve yol çizgileri uzamış gibi görünür. Deniz havasını hissederek yanındaki arkadaşıyla yolda hızla giderken birden saatin ziliyle yatağında sıçrar. Uykusundan uyanmıştır. O an arkadaşının, arabanın, soluduğu deniz havasının, sürat hissinin aslında rüyasında gördüğü hayaller olduğunu anlar. Oysa tam da rüyasında gördüklerinin hayal olmadığını, her şeyin gerçek olduğunu arkadaşına anlatmak üzeredir. Maddenin hayal olduğuna itiraz edenler, rüyasından uyanan bu materyalistle aynı konumdadır. Rüyasında gördüklerini gerçek zanneden insan gibi, dünya hayatında gördüklerinin mutlak olduğunu ispatlamaya çalışırlar. Materyalist felsefeyi benimseyenler, özellikle de Marksistler, kendilerine maddenin bir algılar bütünü olduğu anlatıldığında öfkelenirler. Marx'ın, Engels'in, Lenin'in bu konudaki yüzeysel ve cahilce mantıklarından örnekler verir, ateşli açıklamalar yaparlar. Oysa bu kişiler aynı açıklamaları rüyalarında da yapabildiklerini hiç düşünmezler. Rüyalarında da Das Kapital'i okur, mitinglere katılır, polisle çatışmaya girerler. Belki bu çatışma sırasında birinin başına taş isabet eder ve bu yara canını çok fazla yakar. Rüyalarında kendilerine sorulduğunda o an gördükleri şeyleri de mutlak madde zannederler. Tıpkı uyanıkken gördükleri şeyleri de mutlak madde sandıkları gibi. Ama ister rüyada olsun ister günlük yaşamda gördüklerinin, yaşadıklarının, hissettiklerinin hepsi birer algıdır. İngiliz felsefeci David Hume bu gerçek üzerindeki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir. "Çok samimi olarak kendim dediğim şeye dahil olduğum zaman ben sıcak ya da soğuğa, ışık ya da gölgeye, aşk ya da nefrete, acı ya da lezzete dair özel bir algıya ya da başka bir şeye daima rastlarım. Ben bir algı olmaksızın herhangi bir zamanda kendimi asla yakalayamam ve asla algıdan başka bir şeyi gözleyemem." bu konu yaşamınız boyunca size anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir. Çünkü tüm maddesel dünyanın gerçekte bir gölge varlık olduğunu ispatlayan bu konu, Allah'ın varlığının ve yegane mutlak varlık olduğunun anlaşılmasının anahtarıdır. Bu konuyu anlayan insan, dünyanın, insanların çoğunun sandığı gibi bir yer olmadığını fark eder. Dünya, caddelerde amaçsızca dolaşanların, meyhanelerde kavga edenlerin, lüks kafelerde birbirlerine gösteriş yapanların, mallarıyla övünenlerin, hayatlarını boş amaçlara adayanların sandığı gibi gerçekte var olan mutlak bir yer değildir. Sadece bir algılar bütünü, bir hayaldir. Saydığımız insanların hepsi de bu algıları zihinlerinin içinde izleyen birer gölge varlıktır. Ama büyük bir bölümü bunun bilincinde değildir. Bu gerçek, Allah'ı inkar eden materyalist felsefeyi en temelinden çökertir. Marx, Engels, Lenin gibi materyalistlerin madde hakkındaki bu gerçeği duyduklarında paniğe kapılmaları, öfkelenmeleri, yandaşlarını sakın düşünmeyin diye uyarmaları da işte bu yüzdendir. Aslında bu kişiler, algıların beyinde oluştuğu gerçeğini bile kavrayamayacak kadar büyük bir akıl eksikliği içindedir. Beyinlerinin içinde izledikleri dünyayı dış dünya sanmakta, bunun aksini gösteren apaçık delilleri ise şiddetle inkar etmektedirler. Bu gaflet, Allah'ın inkarcılara vermiş olduğu akıl eksikliğinin bir sonucudur. Çünkü Araf suresinin 179. ayetinde inkarcılar için şöyle bildirilmiştir. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar. Gözleri vardır, bununla görmezler. Kulakları vardır, bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır. Bu noktanın daha ötesini kendi samimi düşüncenizi kullanarak da bulabilirsiniz. Bunun için dikkatinizi toplamanız ve çevrenizdeki cisimleri nasıl gördüğünüz ve onlara nasıl dokunduğunuz hakkında düşünmeniz gerekir. Eğer dikkatlice düşünürseniz, gören, işiten, dokunan, düşünen ve şu anda bu programı dinleyen akıllı varlığın bir ruh olduğunu ve sanki bir tür perde üzerinde madde denen algıları izlediğinizi siz de rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bunu kavrayan insan, insanlığın büyük bölümünü aldatan, maddeye dayalı dünya boyutundan uzaklaşıp gerçek varlık boyutuna girmiş olur. Sözünü ettiğimiz gerçek, tarih boyunca pek çok dindar kişi ve önemli felsefeci tarafından anlaşılmıştır. İmam Rabbani, Muhyiddin Arabi, Mevlana Camii gibi İslam alimleri bu gerçeği Kur'an'ın işaretleriyle ve akıl yoluyla bulmuşlardır. George Berkeley gibi bazı batılı felsefeciler de aynı gerçeği akıl yoluyla kavramışlardır. İmam Rabbani, tüm maddesel evrenin bir hayal ve algı olduğunu ve tek mutlak varlığında Allah olduğunu mektubatında şöyle anlatmıştır. Allah, yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı. Tüm bunları his ve algı derecesinde yarattı. Alemin varlığı his ve algı derecesinde olup maddi derecede değildir. Gerçek manada dış dünyada yüce Allah'tan başkası yoktur. İmam Rabbani bir başka sözünde insanın muhatap olduğu tüm görüntülerin birer hayalden ibaret olduğunu, dışarıda bir aslının bulunmadığını şu şekilde ifade etmiştir. O mevhum daire hayalde resmedilir. O resmedildiği mertebede de görülür. Ama hayal gözüyle. Fakat dışarıda baş gözüyle görüldüğü sanılır. Ne var ki durum öyle değildir. Dışarıda onun ne ismi vardır ne de izi. Evet, böyle bir durum yoktur ki orada görülsün. Aynaya yansıyan bir kişinin yüzü dahi bu şekil üzeridir. Zira onun dışarıda bir sabitliği yoktur. Elbette onun sabitliği ve görüntüsü her ikisi birden hayaldedir. En iyi bilen Sübhan Allah'tır. Mevlana Camii'de Kur'an'ın işaretleri ve akıl yoluyla bulduğu bu hayret verici gerçeği, kainatta ne varsa hepsi algı ve hayaldir. Ya aynalardaki akislerdir ya da gölgeler gibidir diyerek dile getirmiştir. Ancak bu gerçeği kavrayanların sayısı tarih boyunca hep sınırlı kalmıştır. İmam Rabbani gibi büyük alimler bu gerçeğin kitlelere anlatılmasının sakıncalı olabileceğini, çoğu insanın bunu anlayamayacağını yazmıştır. İçinde yaşadığımız çağda ise söz konusu gerçek bilimin ortaya koyduğu kanıtlarla açıklanır hale gelmiştir. Evrenin bir gölge varlık olduğu gerçeği dünya tarihinde ilk kez bu denli somut, açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilmektedir. Bu nedenle 21. yüzyıl insanların yaygın olarak ilahi gerçekleri kavrayacakları ve tek mutlak varlık olan Allah'a dalga dalga yönelecekleri tarihsel bir dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda 19. yüzyılın materyalist inançları tarihin çöplüğüne atılacak, Allah'ın varlığı ve yaratışı kavranacak, mekansızlık, zamansızlık ve sonsuzluk gibi gerçekler insanların büyük bir bölümü tarafından anlaşılacaktır. Bu dönemde insanlık, asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden, aldatmacalardan ve batıl inanışlardan kurtulacaktır. Bu kaçınılmaz gidişin hiçbir gölge varlık tarafından durdurulması da mümkün değildir. Bu program Harun Yahya'nın Zamansızlık ve Kader Gerçeği adlı eserinden uyarlanmıştır.